Ayrım 5.
Faria'nın hasta olduğunu duymuştu. Yaşlı adam güçlükle doğruldu. Sağ tarafının tutmadığını belli etmek istemiyordu. Durumu fark ederlerse onu başka bir odaya taşıyabilirlerdi. Yönetici hücreden ayrılırken onun hastalığının önemsiz ve geçici olduğuna inanmıştı. Doktora bile gerek görmemişti. Bu sırada Edmond yatağında oturmuş Define'nin öyküsünü düşünüyordu. Şimdiye kadar Faria'ya hep inanmıştı. Fakat bu olay onu şaşırtıyordu. O gün arkadaşının yanına gitmedi. Onun anlattıklarını tekrar düşündü. Akşam olmuştu. Faria duvara yaklaşıp seslenmek istedi fakat sesi çıkmadı. Bunun üzerine sürünerek Edmond'a gitmeye çalıştı. Delikanlı da onun geldiğini duymuş, geçide girmişti. Karşılaştıkları zaman Faria kaşlarını çattı. Define öyküsünü duymak istemiyorsun. Anladım. Fakat kurtuluş yok. Beni dinleyeceksin. Dantes'in odasına gelmişlerdi. Yatağa oturdular. Ben Prens Spada'nın dostu ve danışmanı idim. Yeğenlerine ders veriyordum. Prens sanıldığı kadar varlıklı değildi. Evinin giderlerini ancak karşılayabiliyordu. Zamanını okumakla geçirirdi. Roma tarihini çok severdi. Nedenini sorunca şu karşılığı verirdi. Bir şey araştırıyorum. Sezar Borgia Roma dükasıydı. Savaşlar yüzünden devlet hazinesi tükenince ülkenin iki varlıklı adamına başvururdu. Yani Spada ile Rospigliosi'ye. Para karşılığında kendilerine prenslik unvanını vereceğine söz verdi. Onları Roma'ya çağırdı. Prensler bir süre sonra Sezar'ın canını sıkmaya başladı. Onları ortadan kaldırmayı düşündü. Böyle işlerde çok yetenekliydi. Çeşitli zehirlerle istemediklerinin hesabını görüveriyordu. Bir gün iki prensi evine yemeğe çağırdı. Ziyafet bahçede hazırlanmıştı. Rospigliosi bu büyük onur için en iyi giysilerine bürünmüştü. Çok sevinçliydi. Spada çok akıllı ve zeki bir adamdı. Yeğeni yüzbaşı Rospigliosi'yi çok severdi. Ölümünden sonra paraları ne yapacağını bir kağıda yazdı. Sonra yeğenini çağırttı. Kendisini bulamadılar. Sezar'ın evine davetine gitmişti. Spada durumu hemen anladı. Bu bir ölüm yemeğiydi. Ertesi gün öğle saatinde yola çıktı. Bahçeye vardığında ilk gördüğü kişi yeğeni oldu. Sezar onunla çok samimi bir konuşmaya dalmıştı. Spada'nın yüzünü bir korku kaplamıştı. Sezar çok neşeliydi. Her şey düşünülmüş, kusursuz bir plan hazırlanmıştı. Yemeğe oturdular. Spada bir ara yeğenine gönderdiği notu alıp almadığını sordu. Hayır karşılığını aldı. Artık iş işten geçmişti. Her ikisi de zehirli şaraptan içmişlerdi. Spada bahçe kapısında can verdi. Yüzbaşı ise kendi evinin önünde yıkıldı kaldı. Ölmeden önce karısına bir şeyler söylemek istedi fakat zavallı karısı onun sözlerinden hiçbir şey anlayamadı. Sezar onların olan tüm mal ve paraya el koydu. Ölen adamın kağıtlarını da aldı. Kağıtlardan birinde şu satırlar yazılıydı. Bütün varlığımı yeğenime bırakıyorum. Onların arasında bulunan altın yaldızlı dua kitabımı saklayıp amcasını hatırlayacağını umarım. Sezar her yeri aradı. Fakat hiçbir şey bulamadı. Birkaç kese altın, bir iki değerli taştan başka bir şey yoktu. Sözü edilen Spada definesi neredeydi? Yüzbaşı ölmeden önce definenin yerini söylemek istemişti ama başaramamıştı. Sezar Borgia Roma'dan sürüldü. Herkes Spada definesinin ortaya çıkacağını sandı. Yanılmışlardı. Define'nin yeri gerçekten bilinmiyordu. Spadalar yine eski yoksul yaşantılarını sürdürdüler. Öykü bu, diye sözünü tamamladı Faria. Öğrendiklerimi sana olduğu gibi anlattım. Belki de beni hala deli sanıyorsundur. Dantes ilgilenmişti. Ne olur devam edin. Çok ilginç. Sizi dinliyorum. Yıllar geçti. Spadaların torunları dede oldu. Benim tanıdığım da son Spada prensiydi. Altın kaplı dua kitabı ailenin tek değerli eşyasıydı. Prens her pazar kiliseye giderken onu da yanında alırdı. Ben Spada definesinin gizli kaldığını bilmiyordum. Fakat tarihi bilgilerim yetersiz olduğundan zavallı dostuma yardım edemeden öldü. Ölmeden önce benden ailelerinin tarihlerini yazmamı istedi. Dua kitabını da bana bırakmıştı. Ruhu için okumamı istiyordu. 1807 yılında tutuklanmamdan bir ay önce kağıtları karıştırıyordum. Ev satılacağı için her şeyi düzene koymak istemiştim. Roma'dan ayrılıp Floransa'ya yerleşecektim. Bu işleri yaparken yorulup uyuyakalmışım. Uyandığımda akşam olmuştu. Başımı kaldırdım, her yer karanlıktı. Işık getirmeleri için uşaklara seslendim, gelen olmadı. El yordamı ile bir kağıt aradım. Ocaktan yararlanarak lambayı yakacaktım. Okunan sayfayı işaretlemek için kullanılan kağıt parçasını dua kitabının içinden çektim. Bu kağıt hep kitabın içinde dururdu. Onu ateşe tuttum. Alev alır almaz beyaz yüzü sarardı ve bazı yazılar belirdi. Bunu fark edince ateşi hemen söndürdüm. Başka bir kağıtla lambayı yaktıktan sonra bu kağıda okudum. İşte sana gösterdiğim sayfa bu. Sonradan kendi kendime tamamladığım yazı da şöyle. 25 Mayıs 1498'de Sezar Borgia beni yemeğe çağırdı. Öldürüleceğimden korkuyorum. Prens, Capra ve diğerleri gibi. Mallarımız yağma edilecek. Ölümümden sonra Guido Spada'nın altınlarımı bildiği yere gizlemesini istiyorum. Yani Monte Cristo adasına. Bütün bu paraları ve mücevherleri iyice gizlesin. Doğu Körfezi'nden sonra ikinci kaya, sonra Kuzeydoğu'da ikinci mağaradır yeri. Sezar Spada, Mayıs 25, 1498. Artık kendin karar verebilirsin Edmond. Anlattıklarımın hepsi gerçek. Evet, aranılan kağıt buymuş. Peki sonra ne yaptınız? Zaman kaybetmeden defineyi bulmak için hazırlıklara giriştim. Kitaplarımı da alarak gemiye binmek üzereydim ki beni tutukladılar. Sebep neydi? Hükümete karşı planımın olduğunu iddia ettiler. Bu planı uygulamak için de yurt dışına kaçıyormuşum. Hepsi yalan tabii. Sonrasını biliyorsun. Bu sözlerden sonra Faria delikanlıya döndü. Bir babanın oğluna bakabileceği bir sevgiyle baktı. Artık sen de en az benim kadar bilgilisin bu konuda. Birlikte kaçabilirsek definenin yarısı senin. Fakat ben burada ölürsem hepsi senin olacak. Ya Spadalar, aileden hiç kalan olmadı mı? Hayır, kesinlikle emin olabilirsin. Arkadaşım olan prens Spadaların son oğluydu. O da her şeyi bana bıraktı. Edmond kendini düşte sandı. Umut ve neşeyle dolu olduğu halde inanamıyordu. Seni iyice tanıyıp güvenene kadar bekledim. Hastalanmadan kaçabilseydik seni Monte Cristo'ya götürecektim. Fakat şimdi iş değişti. Sen beni oraya götüreceksin. Teşekkür etmeyecek misin bana? Sevgili Faria, define yalnız senin olacak. Benim bunda hiç hakkım yok. Senin ailenden biri değilim ki. Sen benim cezaevinde kazandığım oğlumsun. Tanrı seni baba olmayan bu tutsak adamı mutlu etmek için gönderdi. 13. Bölüm. Faria'nın ölümü. Faria artık defineyi daha çok düşünür olmuştu. Oğlu gibi sevdiği bu delikanlıyı ne kadar rahat ettireceğini bilmek onu çok mutlu ediyordu. Edmond ileride çalışmak zorunda kalmayacak ve istediği her şeyi elde edebilecekti. Faria Monte Cristo adasını bilmiyordu. Fakat Dantes çok iyi biliyordu. Kaç kez önünden geçmişti. Korsika ve Elbe adalarının arasında Pionasa'nın 25 mil ilerisindeydi. Çöl gibi bir yerdi burası. Dantes adanın haritasını çizdi. Faria bu defineyi kolaylıkla bulabilmesi için en iyi yolu anlattı. Birkaç gün sonra aşığı patikada çalışan işçileri gördüler. Şans onlardan yana değildi. İşçiler bir hafta çalıştı. Kaçmak için açtıkları deliğin üzerine sağlam taşlar yerleştirilmiş olduğunu anladılar. Son ümitleri de böylece yok olmuştu. "Gördünüz mü?" dedi Dantes. "İkimiz için de kaçmak olanaksız artık. Hem size söz vermiştim, sizinle kalacağım, burada öleceğiz. Defineyi unutmamız gerek. Sizin arkadaşlığınız bana mutluluk veriyor. Sizden öğrendiğim bilgiler benim için gerçek definedir." Eskisi gibi mutlu değillerdi. Fakat yine günleri çabuk ve neşeli geçiyordu. Faria hala defineden söz ediyor ve genç arkadaşının kaçabilmesi için çareler arıyordu. Kağıdı kaybetmek korkusuyla definenin yerini Edmond'a ezberletti. Faria sağ tarafını hala oynatamıyordu. Fakat belleği yerine gelmişti. Dantes'e tarih, İngilizce ve başka konularla ilgili bilgiler veriyordu. Bir tutuklunun yapabileceği en olumlu işin bir şeyler öğrenmek için çalışmak olduğunu da öğretmişti. Faria yaşlanıp çöktüğünü, Dantes'te geçmişini hatırlamamak için durmadan çalışıyorlardı. Edmond bir gece ansızın uyandı. Bir sesin onu çağırdığını sandı. Hemen geçide daldı. Odanın solgun ışığında Faria'nın yüzü bembeyaz oldu. Arkadaşı güçlükle ayakta duruyordu. Acı çektiği belliydi. "Söylemeye gerek yok oğlum. Anlıyorsun değil mi?" Dantes korkmuştu. Kapıya doğru koştu. Yardım istemek için seslenecekti ki Faria durdurdu. "Kendine gel Edmond. Gizli geçidi öğrenmemeliler. Ben öldükten sonra buraya başka bir zavallıyı getirecekler. Belki genç biri olur. Sana yardım eder. Birlikte kaçarsınız." "Yalvarırım böyle konuşmayın. Ölmeyeceksiniz. Daha önce de kurtarmıştım sizi. Size yardım edeceğim." Dantes karyolanın ayağının altındaki gizli şişeyi çıkardı. İçinde hala birkaç damla kırmızı sıvıdan kaldığını görünce sevindi. İlacı Faria'nın ağzına akıttı. "Artık ümit yok. Kanımın donduğunu hissediyorum. 10 dakikaya kadar bütün vücudum donacak. Ölümüm çok yakın. Beni yatağa yatır. Ayakta duramıyorum." Edmond onu yatırdı ve üstünü örttü. "Ölüm yatağında sana söyleyeceklerime kulak ver. Hayatımın tek sevinci sen oldun. Geç de olsa Tanrı seni gönderdi bana. Ayrılık zamanı geldi. Spadaların definesi orada. Gözlerimle görür gibiyim. Altınlar, mücevherler gözlerimi kamaştırıyorlar. Kaçarsan herkesin deli dediği Faria'nın deli olmadığını anlayacaksın. Monte Cristo'ya git. Defineyi bulunca yaşamaya bak. Sen de çok acı çektin. Tanrı yardımcın olsun." Dantes üzüntüden kendini kaybetmişti. "Hayır, henüz zamanı değil. Beni yalnız bırakmayın. Yetişin, yardım edin," diye bağırmaya başladı. Faria son gücüyle "Sus," dedi. "Hiçbir şey değiştiremezsin. Beni kurtarsan bile birbirimizden ayırırlar." "Sizi kurtaracağım. Çok halsizsiniz ama eskisi kadar acı çekmiyorsunuz." "Doğru, acı çekmiyorum. Acıya dayanabilecek gücüm kalmadı." "Siz gençler hayata inanır, ümit eder, çaba gösterirsiniz. İhtiyarlarsa ölümü daha açık görürler. Bak, ölüm burada. Gözlerim görmez oldu. Ruhumun uçtuğunu hissediyorum. Elini ver Dantes." Delikanlı ağlıyordu. Faria bir an doğruldu. Sonra derin bir soluk aldı. "Monte Cristo," diye inledi ve yığıldı. Edmond şişede kalan bütün sıvıyı Faria'nın ağzına boşalttı ve bekledi. Saatler geçti. Hiçbir değişiklik olmadı. Kalp atışı zayıflamıştı. Vücudu çok soğuktu. Saat sabahın 6'sıydı. Gün doğuyordu. Dantes taş kesilmişti. Arkadaşının öldüğünü anladı. İçini bir korku kapladı. Yataktan sarkan eli tutmaya cesaret edemiyordu. Faria'nın gözleri sabit bir noktaya dikilmişti. Dantes artık ona bakamıyordu. Kalktı, lambayı söndürüp gizledi. Sonra da geçide girerek deliğin ağzını kapattı. tam zamanında dönmüştü. Birkaç dakika sonra gardiyan yemeğini getirdi. Henüz kimse Faria'nın öldüğünü fark etmemişti. Gardiyan çıktıktan sonra Dantes merakla tünele girdi. Faria'nın odasından konuşmalar geliyordu, dinledi. Bir ara arkadaşının yüzüne su serptiler. Bir saat sonra yönetici yanında biriyle geldi. Evet efendim, ölmüş, katalepsiden. Cezaevi kurallarına göre emin olmak için bir deneme yapmalıyız. Evet, kızgın kömür getirelim. Bu zavallı zararsız bir deliydi. Kendini ölü gibi gösterip kaçmayı planladığını hiç sanmam. Onu yakmayı gerekli bulmuyorum ama yine de kurallara göre hareket etmeli. İhtiyar deli nihayet kurtuldu, dediler. Defineyi de götüremedi. Şimdi bir çuval parçası ile yolculuğa çıkacak. Yanık et kokusu Edmond'un burnuna kadar geldi. Tüyleri diken diken oldu. Konuşmalar devam ediyordu. Artık öldüğüne kuşkunuz kalmadı. Zavallı istese de dönemez. Haydi çuval getirin de bu işi bitirelim. Çabuk olun, bütün gün burada kalacak değiliz. Tekrar ayak sesleri duyuldu. Büyük bir bez parçasının döşeme üstünde çekildiğini işitti. Yataktan bir gürültü geldi. Tekrar üstüne ağırlık konulan karyolanın gıcırtısı duyuldu. Yönetici, akşama götürürsünüz. Saat 10 ya da 11'de. Ölüyü bekleyelim mi? Yok canım, her zamanki gibi kapıyı üstüne kilitle, yeter. Ayak sesleri uzaklaştı ve duyulmaz oldu. Etrafı ölüm sessizliği kaplamıştı. Dantes taşı başıyla kaldırdı, odayı dikkatle gözden geçirdi. Kimsecikler yoktu. İçeri girdi. 14. bölüm. If Şatosu'nun mezarları. Soluk ışıkta Dantes'in ilk gördüğü şey sarı bir çuval oldu. İçinde sevgili dostu Faria'nın ölüsü vardı. Gardiyanların sözünü ettikleri kefen buydu. Dantes ve ihtiyar arkadaşı ayrılmışlardı. Artık ölümün söndürdüğü bu gözlere bakamayacak, akıl almaz şeyler yapan bu ellere dokunamayacaktı. Bu düşüncelere dalıp yatağın kenarına oturdu. Yalnızdı. Yine yalnız kalmıştı. Sessizlikle birlikte ayrılığın acısı da içine çökmüştü. Her şey anlamsız geliyordu şu anda. Ona hayatı sevdiren dostunu artık göremeyecek, sesini duyamayacaktı. Öbür dünyada ne vardı acaba? Faria bu sorunun cevabını öğrenmişti artık. Ah, bir ölebilsem. Faria'yı tanımadan önce ölmek istiyordum. O bana yaşama gücü verdi. Ben de onunla ölmeliyim. Şimdi ölsem onu yine bulurum. Kolayı var ölmenin. Odaya ilk girene saldırıp öldürürsem onlar da beni asarlar. Dantes'in bu korkunç düşüncesi bir süre sonra uzaklaştı. Tekrar yaşamak ve özgürlük heyecanı içini sardı. Yo, hayır, ölmemeliyim. Bu kadar acı çektikten sonra ölmek istemiyorum. Yaşamalıyım. Ben kazanacağım. Mutluluğumu geri alacağım. Bunun için de sonuna kadar savaşacağım. Bir an gözlerini belli bir noktaya dikti. Birdenbire doğruldu. Aklına parlak bir fikir gelmişti. Odada gezinmeye başladı. Bu garip düşünceyi kim soktu aklıma? Belki de Tanrı böyle istedi. Cezaevinden yalnız ölüler çıkabildiğine göre yer değiştirebilirim. Oyalanmadan planını uygulamaya başladı. Faria'nın bıçağını buldu, bununla çuvalı kesti. Arkadaşını çıkardı, tünelden geçerek onu kendi odasına götürdü. Yatağa yatırıp yüzünü battaniye ile örttü. Soğuk yüzünü son kez öptü. Gardiyan geldiğinde bazen olduğu gibi Dantes'i uyuyor sanmalıydı. Faria'nın odasına döndü. Elbiselerini çıkarıp tünele gizledi. Deliği de iyice kapattı. Faria'nın yaptığı iğnelerden birini aldı. Çuvala girip ağzını içeriden dikti. Çok korkuyordu. Ya çuvalın içinde taşınırken canlı olduğunu fark ederlerse ne yapacaktı? O zaman çuvalı bıçakla yarar, saldırırlarsa kendini savunurdu. Toprağa gömecek olurlarsa bir süre sonra buradan çıkabilecekti. Zamanından çok önce çuvala girdiğinden acıkmıştı. Fakat yapılacak hiçbir şey yoktu. İlk tehlike gardiyan akşam yemeğini getirdiği zaman onunla konuşmak istemesiydi. Her şey anlaşılırdı. Gardiyanın geliş saatini korkuyla geçirdi. Neyse ki beklenmedik bir şey olmadı. Saat 7 olunca Dantes'in heyecanı arttı. Kalbini tutuyordu. Cesur olmalıydı. Ayak sesleri kapıda durdu. İki adamın konuşmasını ve tahta sedyenin sesini duydu. Kapı açıldı. Soluk bir ışık belirdi. İlk kişi yatağa yaklaştı. Baş tarafı kaldıran söylendi. İhtiyar ölünce ağırlaştı mı ne? Her yıl insanın kemikleri biraz daha ağırlaşırmış derler. Ötekini bağladın mı? Sonra bağlarız. Taşırken çok ağır olsun istemiyorum. Dantes merak etti. Neyi bağlayacaklardı acaba? Çuvalı sedyeye koydular. Adımlardan merdivenleri çıktıkları anlaşılıyordu. Yeraltı geride kalmıştı. Biraz sonra hava değişti. Tertemiz bir koku geldi. Açıklığa, bahçeye çıkmışlardı. Çuvalı yere bıraktılar. Sonra ayağına bir ağırlık bağladılar. Dantes nerede olduğunu, taşı neden bağladıklarını anlamamıştı. Oldu mu? Hadi öyleyse götürelim. Çuvalı yeniden yüklendiler. Bir kapı açıldı, ilerlediler. Dantes dalgaların sesini duymuştu. Adamlardan biri, hava hiç de iyi sayılmaz. Şartlar uzun yolculuğa uygun değil. Zavallı Faria dalgalarla boğuşacak. Gülüştüler. Edmond'un tüyleri diken diken olmuştu. İşte geldik. Biraz daha git. Dantes çuvalın içinde sallanmaya başladığını fark etti. Hadi bakalım. Bir, iki, üç, hop! Edmond boşlukta uçtuğunu hissetti. Hızla düşüyordu. Korkudan kanının donduğunu fark etti. Ayağına bağlanan ağırlık onu durmadan aşağıya çekiyordu. Yine de bu düşüş çok uzun geldi ona. Sonunda korkunç bir gürültüyle sulara gömüldü. Çığlık atarken buz gibi bir su ağzına dolup onu susturdu. Ayağındaki taş onu dibe götürdü. İf Şatosu'nun mezarlığı denizdi. 15. Bölüm Tibulen Adası. Neyse ki Dantes deniz alışkanlığı ve tecrübesiyle havasızlığa karşı dayanmasını biliyordu. Ağzını sımsıkı kapattı. Sağ eliyle bıçağı tutuyordu. Çuvalı çabucak kesti. Önce kolunu sonra da vücudunu çıkardı. Yalnız taştan kurtulamamıştı. Dibe oturmayı bekledi. Çırpınmıyordu. Sonunda taşı da kesip attı. Hızla suyun yüzüne çıktı. Gecenin temiz havasını içine çekti. Görülmemek için suyun altından yüzmeye başladı. Tekrar suyun yüzüne çıktığında kayalardan hayli uzaklaşmıştı. Gökyüzü kapkara bulutlarla kaplıydı. Fırtına yaklaşıyor gibiydi. Geride kalan kara şatonun görünüşü korkunçtu. Kayalar onu yakalamak için uzanan dev bir el gibiydi. En yüksek yerde lamba ışığında iki gölge seçer gibi oldu. Denize bakıyorlardı. Acaba onu görmüşler miydi? Dantes tekrar dibe daldı. Uzun süre yüzdü. Buna alışıktı. Çocukluğundan beri Marsilya Körfezi'nde yarışlara katılırdı. En iyi yüzücülerden biriydi. Tekrar suyun yüzüne çıktığında ışık ve gölgeler kaybolmuştu. Açıklara doğru ilerliyordu.